Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, Mesnevi'den seçmeler başladı. Programı hazırlayan ve sunan Osman Kayer, yapımcımız Ayşe Yürür, teknik masada sesimizi sizlere Hülya Aydoğan ulaştırıyor. Ben Sümeyra Çiftçi. Hocam merhaba.
Merhabalar Sümeyra Hanım.
Evet, Mesnevi'de yeni bir hikayeyi, Hristiyan düşmanı Yahudi padişahın hikayesine başlıyoruz. Mevlana Hazretleri isim vermese de bu hikayede Pavlos anlatmaktadır. Mevlana'nın anlatımında Pavlos, Hazreti İsa'nın tevhid dinini müminler arasında çıkardığı ihtilaflarla Hristiyanlığa dönüştüren kişidir. Mevlana bu hikayenin girişinde bir Yahudi padişahın Hazreti İsa'nın peygamberliğine inanan müminlere karşı duyduğu kin ve nefret yüzünden nasıl bir zalime dönüştüğünü anlatmaktadır. Pavlos bu padişahın veziridir. İşte Pavlos hikayesinin giriş bölümü. Yahudiler içinde zalim, İsa düşmanı, Hristiyanları yakıp yandırır bir padişah vardı. İsa'nın devrinde nöbet onundu. Musa'nın canı sanki oydu, onun canı da Musa. Şaşı padişah, Allah yolundaki o iki dostu birbirinden ayrı zannetti. Hani ustanın biri çırağına yürü var evdeki şişeyi tez getir demişti. Şaşı çırak, iki şişeden hangisini getireyim açıkça söyle dedi. Usta dedi ki, o iki şişe değildir, şaşılığı bırak, fazla görücü olma. Şaşı, usta beni paylama, şişe iki dedi. Usta dedi ki, o iki şişenin birini kır. Çırak birini kırınca ikisi de gözden kayboldu. İnsan hiddet ve şehvetten şaşı olur. Şişe birdi, lakin onun gözüne iki göründü. Şişeyi kırınca ne o şişe kaldı ne öbürü. Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğrudan ayırır. Garez gelince hüner örtülür, gönülden göze yüzlerce perde iner. Kadı kalbi rüşvet almaya karar verince zalimi mazlumlardan nasıl ayırt edebilir? Yahudi padişah kininden dolayı öyle bir şaşı oldu ki, aman ya Rabbi aman, ben Musa dininin sığınağıyım diye yüz binlerce mazlum mümini öldürttü. Evet hocam, hikayemiz böyle başlıyor.
Evet. Şimdi giriş bölümünde de sizin söylediğiniz gibi yeni bir hikayeye başlıyoruz ve uzunca bir hikaye. Aslında bu hikayenin giriş bölümü sayılabilir. Asıl anlatacağı, ilerleyen bölümlerde asıl anlatacağı Pavlos'un hikayesidir. Pavlos'un bu padişahın veziri olarak daha sonra Hristiyan olmuş, Hristiyanlığı kabul etmiş ve Hristiyanlar arasında yaptığı, ettiği işleri anlatacak uzunca bir hikayedir bu Mesnevi'nin girişinde. Ama burada giriş kısmında padişahtan bahsediyor. Şimdi bu padişahın belirgin özellikleri var. Ancak oraya geçmeden önce şunu söylememiz lazım temel prensip olarak. Mesnevi, İslam kültüründen, özellikle Kur'an-ı Kerim'den ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden bağımsız bir kitap değildir. Onun hikayeleri, onunla anlatılanlar tamamen aslında İslam düşüncesinin hikayeleştirilerek insanlara ulaştırılmasından ibarettir. Bunu yok saydığımız zaman, görmediğimiz zaman Mevlana'yı anlamamız da mümkün değildir. Çünkü Mevlana Hazretleri Kur'an'ın ortaya çıkardığı, ürettiği mümin birisidir ve hayatını da ona göre sürdüren bir insandır. Dolayısıyla biz onun hikayelerini anlamak istediğinde, onu öğrenmek istediğimizde zorunlu olarak Kur'an-ı Kerim'e bakmak gibi bir durumla söz karşı karşıya kalırız. Çünkü zaten Mevlana'nın hitap ettiği bu Mesnevi yazdığı dönemde, daha doğrusu Mesnevi söylediği dönemde karşısındaki duran insanlar kendi müritleridir. Onlar da Müslümanlardır ve temel yapmak istediği şey onların gündelik hayatlarında, İslami hayatlarında insanlara zarar vermeden insanlara faydalı bir hayat sürmesini sağlamaktır. Bu Mesnevi de bugün de bizim için de aynı şeyi gütmektedir. Biz de bugün Mesnevi okuduğumuzda insanlar arasında yaşarken kötü birisi olmaksızın, insanlar arasında fitne fücur çıkarmaksızın ve insanlara faydalı, iyiliği dokunan bir insan olmak için hem kendi iç dünyamızda iç huzurumuzu yakalamak hem de dışarıda iyi bir insan olarak gözükebilmek, daha doğrusu iyi bir insan olabilmek için de bu hikayeleri okumamız lazım. Şimdi bu hikayelerde zaten görüyoruz, kötülüklerin temel sebeplerini yakalamaya çalışıyor Mevlana Hazretleri. Ve kötülüğün ortaya çıkış sebeplerini de anlatıyor. Aslında bizim yapmamız gereken şey, bu hikayelerdeki kötülüklerin ortaya çıkaran sebeplerini, psikolojik sebeplerini, sosyal sebeplerini, siyasi sebeplerini anlamak ve bu sebepler üzerinden kendimizin nasıl iyi birer insan olacağı üzerinde durmamız lazım. Geçmişte bizim mesnevi geleneğinde olduğu gibi bizim kitaplarımızın temel bir özelliği vardır. O da şudur, insanlara bu hikayeler yoluyla öğüt vermek ve onları doğruya ve iyiye götürmek. Kıssadan maksat hisse çıkarmaktır. Mesnevi okuyan her insan buradan kendisine bir hisse çıkarmalıdır. Kendi yapıp ettiklerini gözetmelidir ve kendi yapıp ettikleri hususunda bir kanaate varmalıdır. İşte meseleye böyle bakarak devam ettiğimiz zaman hemen karşımıza çıkıyor. Şimdi İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğinden hemen sonra, yani İsa Aleyhisselam bu dünyadan ayrılır ayrılmaz bir Yahudi padişahın hikayesini burada anlatıyor. Bu Yahudi padişah kendisini Musa Aleyhisselam'ın dinine sıkı sıkıya bağlı birisi olarak görüyor. Ve kendisini Musa Aleyhisselam'ın canı, Musa Aleyhisselam da kendi canı gibi görüyor. Ama aynı dinin yeniden duyurucusu sayılan Hazreti İsa'ya inanan insanlara da kabul etmeye ne yapmıyor? Bir türlü yanaşmıyor. Aslında Mevlana bu durumu anlatabilmek için aslında dinler arasında bir ikilikten bahsedilemez. Dinler ayrı ayrı değildir. Bu meseleye deruni bir biçimde baktığınız zaman Yahudilik ayrı bir din, Hristiyanlık ayrı bir din, İslam ayrı bir din değildir Mevlana'nın anlatımında. Bunların üçünün ayrı ayrı din olduğunu kabul etmek şaşılığı gerektirir. Tıpkı şu hikayede Mesnevi'nin hikayesinde olduğu gibi. Ne diyor buradaki hikayede Mevlana? Usta çırağına diyor ki git evdeki şişeyi al gel. Ama çırak şaşı eve gidiyor, bir şişeyi iki tane görüyor. Ve geri geliyor diyor ki şişe iki tane, hangisini getireyim? Biz de aslında bu hikayeden şunu anlamalıyız. Yani dinler birden çok değildir. Allah'ın yeryüzünde bir tane dini vardır ve bütün peygamberler de birbirlerini tasdik eden insanlar olarak gönderilmiştir ve aynı şeyi çağırırlar. Tam buraya geçmeden önce bu Yahudi padişahın zulmünden de bahsediyor. Şimdi bu Yahudi padişah zulmünü Mevlana durup dururken ortaya çıkarmış birisi değildir. Yani durup dururken uydurmuş değildir. Buna benzer Kur'an-ı Kerim'de bir Buruş suresinde anlatılan bir hikaye vardır. Buruş suresinde Ashab-ı Uhdud diye isimlendirilen, Hendek'in adamları diye isimlendirilen kısa bir hikaye anlatılmaktadır. Yine burada da bir topluluk sırf aziz ve hamid Allah'a inandığı için başka bir topluluğu hendeklere dolduruyor ve bu hendeklerin içerisinde yakıyor. Buruş suresi bunu anlatır ve bu insanların yaptıkları zulmün ne kötü bir şey olduğunu ifade ediyor.
Hangi döneme ait hocam?
Mekki döneme ait. Bu ayet Mekki, Buruş suresi Mekke'de indirilmiş sure. Şimdi bizim karşımızda aslında şöyle bir olgu da çıkıyor. Peygamberler tarihine baktığınızda hangi peygamber dönemine giderseniz gidin, önceki toplulukların inanan insanlara zulmettiğini görüyoruz. Bakın bu evrensel bir şeydir. Şimdi nasıl peygamberlerin çağrısı evrenselse, onlara karşı koyan toplulukların davranışları da aslında evrenseldir.
Neye yani bağlıyorsunuz
hep,
hocam?
Hep aynı dönem, aynı davranışları sergiler. Sebebi şu, aslında insan psikolojisinde Hazreti Adem'den bugüne kadar herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Şimdi mesela isimlendirmeden gidecek olursak, burada sadece isimlendirmeden gidecek olursak, diyoruz ki peygamberlere inanan insanlara biz mümin diyoruz. Kelimenin kök anlamından hareket ederek hadi söyleyelim. Mümin ne yapıyor? İnanıyor. Kelime anlamı aynı zamanda emin demektir. Şimdi mümin emin olunan insandır. Nasıl? Kendi kendisinden de emin, çevresindekiler de ondan da emin. Yani Hazreti Peygamber ne diyor? Mümin elinden, dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir. Dolayısıyla aslında buradaki temel problem şu. Mümin aslında kendisine güveniyor. Kendisine güvendiği için de, kendisinden emin olduğu için de başkalarının kendisi aleyhinde olduğunu düşünmüyor. Ve başkalarına karşı tezgah da kurmuyor. Başkalarına karşı kendisini savunma ihtiyacı da hissetmiyor. Ve sadece doğru bildiğini, inandığı şeyleri hayata geçirmek için gayret gösteriyor. Ama tersini düşünelim. Yeni gelmiş bir peygamberi kabul etmeyene biz kafir diyoruz. Yani inkar eden diyoruz. Kelime anlamını daha önceki derslerimizde söylemiştik kafir kelimesini. Gerçeğin üzerine örtmeye çalışan kişi demektir. Şimdi peki bu inkarcılar yani kafirler müminlerin üzerini neden örtmek istemektedirler ya da onlara neden zulmetmektedirler ya da onları neden kabule yanaşmaktadırlar ya da onları niçin yok etmek istemektedirler sorusunu sorduğumuzda cevabı aslında şudur. Bu insanların kendi iç dünyalarında da iyilik vardır ve kötülük de vardır. İşte o iyiler bu insanların iç dünyalarındaki kötülüğü görmelerine sebep oldukları için oradan kaldırılmak istemektedirler. Kötü insanlar iyiyi görmeye tahammül edemezler. İyiyi görmek istemezler. Çünkü bu defa iç dünyalarındaki iyilik isyan eder kendi kötülüklerine karşı.
Eğitsin hocam işte iyi insanlar olsunlar.
Ama olmuyorlar. Yani bu Mevlana biraz önce söylüyor. Ne diyor? Diyor ki hiddet ve burada onu da söyleyeyim. Hiddet ve şehvet insanı şaşı yapar diyor. Buradaki şehvet kelimesinin cinsellikle ilgisi yoktur. Aşırı istek ve hırs. Dünyaya demektir. Yönelik. Yani herhangi bir şeye karşı aşırı bir hırsınız, isteğiniz, arzunuz varsa bunu geçmiş filozoflarımız bizim, geçmiş felsefecilerimiz ve geçmiş mutasavvıflarımız şehvet diye isimlendirmişlerdir. Hani günümüzde şehvet dediğimiz zaman sadece cinsellikle ilgili insanlar anlayabilirler. Böyle bir anlam söz konusu değil. İnsanlar gerçekten başkalarına duymuş olduğu hırs ve kötü arzularını tatmin etme düşüncesinden dolayı başkasına zulmederler. Şimdi bu meseleye böyle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de bir kere temel prensip olarak şunu görüyoruz. Genelde inkarcı topluluklar iman eden insanlara tahammül edemezler ve onları ortadan kaldırmak için zulmederler ve onlara büyük işkenceler yaparlar. Ancak onların yaptıkları bu zulümler hakikatin ortaya çıkmasına asla mani olmaz. Hakikatin varlığını sürdürmesine asla mani olmaz. Tam tersi onların baskıları, onların zulümleri hakikate inanan insanların artmasına, hakikate inanan insanların hayatlarını sürdürmesine daha da gür biçimde, daha da inançlarına sıkıca sarılmalarına sebep olur. Bu sebeple de yapılan zulümler her zaman tersine tepmiştir. Mevlana'nın hikayesindeki Şaşı Padişah'ın İsevilere yaptığı zulümde aslında böyle olmuştur. Daha önce Kur'an-ı Kerim'de hikayesi anlatılan Ashab-ı Uhdud'da da böyle olmuştur. Mekke'de müşriklerin Hazreti Peygamber ve arkadaşlarına yaptığı zulüm de böyle olmuştur. Kıyamete kadar da böyle olacaktır. Çünkü iman etmek emin olmak demektir. Güvenli olmak demektir. Ve tabi buradaki temel problemlerden bir tanesi de şudur. İman ettiğini söyleyen insanların gerçekten emin insanlar olup olmadığına dikkat etmeleri lazım. Biz Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman açık ve seçik şunu görüyoruz. Mekke'de Hazreti Peygamber'e büyük düşmanlık eden insanlar bile onun emin birisi olduğundan asla şüphe etmemişlerdir. Hatta onlar diyorlardı ki ya sen güvenilir bir insansın. Muhtemelen seni cinler işgal ettiler ve cinler seni böyle ileri geri şeyler söyletmene sebep oluyor diye itiraz etmişlerdi. İşte buradan hareket ederek tekrar konumuza geri dönecek olursak bu İsa Aleyhisselam'ın dininin burada İsa'nın devriydi derken İsa Aleyhisselam'ın dininin devriydi. İsa Aleyhisselam hayattaydı olarak anlamamıyorum. İsa Aleyhisselam'ın dininin devriydi. Çünkü zaten biraz önce söyledik ya Musa Aleyhisselam'ın diniyle İsa Aleyhisselam'ın dini arasında Hazreti Muhammed'in dini arasında herhangi bir fark yok. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberlerin ortak ifadelerinin şu olduğunu görüyoruz. Onlar diyorlar ki Allah'a kulluk edin, daha doğrusu Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Ha yeri gelmişken burada peki şunu da söyleyelim. Nasıl oluyor da o zaman bugün Hristiyan dediğimiz topluluğun içerisinde İsa Aleyhisselam'ı Tanrı'dan üç tanrıdan birisi olarak görebiliyorlar sorusuna soralım. Aslında bu biraz sonra Mesnevi'de önümüzdeki haftalarda okuyacağımız Paulus'un hikayesinde gizlidir. İsterseniz bu kısmı o döneme biraz bırakalım. Çünkü Paulus'un öğretisinde İsa Aleyhisselam Tanrı'nın üç parçasından birisidir. Yani bir Tanrı'nın üç parçasından birisidir. Gerçek de ise böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam'la ilgili şöyle bir ayet-i kerime var. Kıyamet günü koptuğunda Allah İsa Aleyhisselam'a soracak. Diyecek ki ey İsa, sen mi söyledin bunlara beni ve anamı Allah'tan başka ilahlar edinin diye? Şimdi bu soruyu sorduğu zaman Hazreti İsa Aleyhisselam ona diyecek ki Maide Suresi 116. ayetteymiş. Bu İsa Aleyhisselam ona şöyle cevap veriyor. Hayır, ben dünyadayken onların arasındayken ne yaptığımı zaten sen biliyorsun. Ben dünyada onların arasındayken böyle bir şey söylemedim. Beni öldürdükten sonra da onların hallerini sen biliyorsun, ben bilmiyorum. Ve görüyorsunuz İsa Aleyhisselam kıyamet günü kendisinin kendisini ve anasını Allah'tan başka ilah edinmesini söylemediğini Allah'a söyleyecektir. Dolayısıyla bizim tabi konumuzun önümüzdeki haftalarında gündeme gelecek ama İsa Aleyhisselam'da, Musa Aleyhisselam'da, Hazreti Muhammed'de de önceki peygamberlerde hep tevhid dinine insanları davet etmişlerdir. Çünkü zaten ikilik bir problemdir. Buradaki şaşı çırak hikayesini unutmayalım. Her zaman ikilik şaşılıktır. Tevhid, sağlam bir zihne sahip olan, sağlam bir görüşe sahip olan, sağlam bir göze sahip olan evrene baktığı zamanda da, kainata baktığı zamanda da, kendine baktığı zamanda da tevhidi görecektir. Aslında alemlerde Allah'tan başka da bir şey yoktur. Allah'ın yarattıkları vardır. Ve biz her şeyi Allah'a atfetmek zorundayız. Allah'a irca etmek durumundayız. Allah'a birey irca ettiğiniz zaman problemleriniz çözülecektir. Yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. Diyor ki, eğer alemlerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı orada fesada uğrardı. Basit bir şeyle söyleyelim. Mesela biz çeşitli kurumlarda her birimiz çalışıyoruz. Aynı kurumda birden çok yönetici olduğu zaman oranın işleri gidebilir mi? Gidemez. Çünkü o iki yönetici birbirleriyle ters düşerler. Her zaman aynı olmaları mümkün olmaz. Yani bu sebeple alemlere baktığınız zaman, şaşılığı tabii terk ederek baktığınız zaman, zorunlu biçimde tevhidi görürsünüz. Şimdi burada bir başka şey anlatıyor Mevlana. Diyor ki, şişenin birisini kır, madem iki tane, birisini kır diğerine al gel diyor. E tamam, şişenin birisini kırdığı zaman ne oluyor? Zaten bir tane şişe var.
Diğeri de gözden kayboluyor.
Diğeri de kayboluyor. İşte dinde böyledir. Siz bu dini kırdığınız zaman, herhangi birisini kırdığınız zaman dinin tamamını da ortadan kaldırırsınız. Dini de tamamen ortadan yok edersiniz. Şimdi burada aslında din kelimesinin şöyle bir anlam ifade ettiğini de söylemekte fayda var. Yani din insanları zora sokmak için, insanlara bir takım lüzumsuz işler yaptırmak için ve insanları birbirleriyle kavga ettirmek için falan gelmiş değildir. Tam tersi, din insanların birbirinden emin olması, toplumda bir düzen olması ve insanların iç dünyasında psikolojik olarak kendisinden emin olmasını sağlamak üzere gönderilmiştir. Maksadı budur, başkaca bir maksadı yoktur. Din yeryüzünde kavga istemez. Şimdi mesela buradan şuraya gelebiliriz. Bu Yahudi padişahın hikayesinde zalimliğinden hareket ederek söyleneceği gibi bazı insanlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki, efendim dinler yüzünden yeryüzünde kavga çıkıyor. Bakın, dinler başka bir şeydir, din başka bir şeydir. Din yüzünden yeryüzünde kavga çıkmaz. Ancak insanlar dini bozdukları zaman, dini şaşı olarak gördükleri ve dine bir takım şeyler ilave ettikleri zaman bu durum ortaya çıkar.
Tabii dinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanan.
Evet. Bu dinin kendisinden değil, dini yanlış yorumladıklarından, dinin kendilerindeki kin ve garazden dolayı hareket ettikleri için kavga ve gürültü olabilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var bu şeyle ilgili, mevzuyla ilgili olarak. Diyor ki, de ki ey kitap ehli, sizinle bizim aramızda ortak bir kelimeye gelin. Birbirimizi Allah'tan başka dostlar, ilahlar edinmeyelim diyor. Yani insanların diğer insanlara ilah olması, diğer insanlar üzerinde otorite olması asla Kur'an-ı Kerim tarafından, İslam dini tarafından kabullenilmez. Bir başka husus da burada, hemen şunu söyleyeyim ki, insanların birbirleriyle kavga ve gürültüleri Kur'an-ı Kerim şöyle ifade ediyor. Allah katında din İslam'dır. Bu ayet-i kerime üzerinde biraz durmak lazım. Allah katında din İslam'dır derken, İslam kelimesinin kelime anlamı üzerinden hareket etmemiz gerekiyor. İslam kelimesinin kelime anlamı teslimiyettir. Evet. Teslimiyet. Dünyanın neresinde olursanız olun, siz Allah'a teslim olmuşsanız, yani alemin yaratıcısına, sizin yaratıcınıza teslim olmuşsanız eğer, siz Müslümansınız demektir. İslam olmuşsunuz demektir. Sadece bizim buradaki kültürümüzü bilmeniz gerekmiyor. Din teslimiyettir diye bu ayet-i kerimeyi okuyabiliriz. Bizim Allah'ın da din teslimiyettir. Peki neden insanlar birbirleriyle kavga ederler? Aynı ayet-i kerime, Ali İmran suresi 19. ayet-i kerimesidir. Bu şöyle diyor. Kitap verilmiş olanlar, ki biz de onlardan birisiyiz, hı hı, kitap verilmiş olanlardan, kendilerine ilim geldikten sonra sırf aralarındaki bağı yüzünden, yani azgınlık yüzünden. Şimdi insanların, aslında din hiçbir zaman insanları birbirleriyle kavga ettirmez. Eğer insanlar dini alet ederek, dini kullanarak birbirleriyle kavga ediyorlarsa, bu onlardaki azgınlık yüzündendir. Bu onlardaki kendilerinin haklarına olmayan şeyleri istemelerinden dolayıdır. Ve insanlar da aslında temel sebep burada. İnsan psikolojisi ve insan sosyolojisi üzerine durmamız gerekiyor. Bu meseleye durduğumuz zaman insan aslında hem iç dünyasında hem de sosyal hayatında insanı kötülüğe sevk eden birkaç husus vardır. Birinci halakada nifak dediğimiz şey daha önceki derslerimizde geçti. Nifak düşüncenin ve zihnin çatallaması demektir. Ne yapacağını kestirememesi demektir. Birden çok görüşün ortaya çıkması demektir. İnsan ilişkilerinde de böyledir. İki dostu düşünün. İki dost ne güzel dostluklarını sürdürürken bir üçüncüsü gelip aralarına bir nifak sokabilir. Bu nifak soktuğunda bu defa aralarındaki dostluk ve muhabbet ne yapar? Yerini gazaba bırakır. Karşı taraftaki hakkında kötülük düşünmeye başlarsınız. Ve kötülük düşünmeye başladığınız zaman bu defa kendinizin nefse emmaresi dediğimiz nefsinizi ön plana çıkarsınız ve kendiniz üstün olduğunu düşünürsünüz. İşte bu şeyi, merhaleyi atlatabilmek için de nifak problemini çözebilmek için insanlar arasındaki münasebetlerimizde muhabbeti, yani sevgiyle sohbet etmeyi, sevgiyle iletişim kurmayı denememiz gerekiyor. Gazap dediğimiz şey, başkasının artık başkasını dövmeye, başkasını ezmeye karar vermişseniz sizin önünüzde durabilecek bir tek şey vardır. O da hikmettir. Hikmetle ancak insanların bu yapacağı kötülüklere mani olmanız mümkündür. Ve nihayet nefse emmareler devreye girdiğinde de bu nefse emmareyi ortadan kaldırabilecek bir tek şey vardır. O da Mevlana'nın aşk dediğidir. Peki Mevlana'nın aşk dediği şey nedir? Allah'a karşı, yaratıcıya karşı duymuş olduğumuz ilgidir. Yaratıcıya karşı duyacağımız muhabbettir ve sevgidir. İşte Allah devreye girdiği zaman bizim içimizdeki bütün kötülüklerin ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Çünkü biz Allah'ı hatırlattığımız zaman zorunlu biçimde ahireti de hatırlayacağız. Zorunlu biçimde ahireti hatırladığımız zaman da şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bu dünyada yapıp ettiğimiz her şeyin bir karşılığı vardır. Ve biz insanlara zulmettiğimiz takdirde, insanlara kötülük yapmaya karar verdiğimiz takdirde bunun karşılığını göreceğiz. İşte bunun karşılığını görmenin de çok kolay bir şey olmadığını, ebedi ateşlerde yanmak olduğunu anladıktan sonra, bildikten sonra yapacağımız işte öyle çok da kolay cereyan etmez. Bizi aslında düzeltecek olan şey ahiret inancıdır. İnsanları dünyada kötülük yapmaktan alıkoyacak şey ahiret inancıdır. Sırf Allah'a inanmak bile insanları ne yapıyor? Kötülük yapmaktan alıkoymayabiliyor. Ama biz ahirete gideceğimizi ve Allah'ın huzuruna varıp hesap vereceğimizi göz önünde bulundurduğumuz takdirde biz ne yapamıyoruz? Hiddet ve şehvetten dolayı başkalarına zulmetme şansı
hocam,
elde edemiyoruz.
Hocam daha çok tesir ediyor insana.
Korku da tesir ediyor tabii. Yani ama biz
sanki
aynı zamanda
Allah'a duyulan aşk daha tesirliymiş gibi geliyor bana.
Elbette Allah'a duyulan. Çünkü biz öbür tarafta sadece şey yok ki, korku yok ki, cennet de var. Hı. Yani biz yaptığımız iyiliğin karşılığının da cennet olduğunu bilmemiz gerekiyor. Biliyoruz. Ve gerçekten İslam düşüncesinde temel şey Allah'ın rızasıdır. Biz bütün davranışlarımızı, bütün şeylerimizi, fiillerimizi Allah'ın rızasını elde etmek için yaparız. Hani Mevlana da şey, Yunus da söylüyor yani cennet cennet dedikleri şudur. Sen anı isteyene ver, bana seni gerek seni diyor. Ve gerçekten de İslam düşüncesinde bütün Müslümanlar aliminden en köylüsüne varıncaya kadar bütün dertleri Allah'ın rızasını elde etmektir. Peki Allah'ın rızasını elde etmek için de ne yapacağız? Bizim içimizde var olan gazaptan uzak duracağız. Çünkü içimizdeki gazap hakikati görmeye mani oluyor. Şaşı olmamıza sebep oluyor. Başkalarına duyduğumuz kin, başkalarına duyduğumuz nefret, başkalarına duyduğumuz kıskançlık ve haset bizim gerçeği görmemize mani oluyor. Şöyle bir misal verebilirim dinleyicilerimize. Bir insan düşünün. Onu kıskandığınızı varsayarak onun yüzüne bakın. Bir de onu sevdiğinizi varsayarak yüzüne bakın. İki farklı insan göreceksiniz. İşte bu iki farklı insanı görebilmenin yolu da kötü görebilmekten vazgeçmenin, kurtulmanın yolu da kötü düşüncelerden kendimizi kurtarmaktır. Yani biz kendimi düzeldikten sonra bütün alem düzelecektir. Eğer biz şaşı olursak Mevlana'nın burada hikayesinde anlattığı gibi bütün alemi İki tane göreceğiz. Bütün teki iki göreceğiz.
Evet. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.